Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Şüphesiz biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızda olacak ve Kadir Suresi'nin anlam ve önemini konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz olacak sevgili dinleyicilerimiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle olacak. Dünyada ve Türkiye'de gündemde öne çıkan sağlık haberlerini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Nazlı çiçeğimsin sen. Hadis ışığında.
Güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Size de tüm dinleyicilerimize de. Bugün Kadir suresini konuşacağız sizinle. Tam tarih olarak Kadir gecesi sanıyorum 26'yı 27'ye bağlayan gece değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
Hı hı. Evet efendim.
Bu gün hocam hani tarih olarak Kadir gecesi kesin bir tarih mi? Yoksa bunu biz sonradan hani bu tarihtir diye düşünerek mi söylemişiz?
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Tam da sorduğunuz kadar önemli bir geçmişi var aslında Kadir Gecesi'nin tespiti olayının.
Evet.
Çünkü biz Kadir Gecesi'ni tespit etmek, bulabilmek, araştırmak hususunda bırakın sahabe-i kiramı, Hazreti Peygamber'i bile bu işin içerisinde görüyoruz.
Hmm.
Allah'ın Resulü toplamda 9 tane Ramazan'ı oldu Resulullah'ın. Kadir Gecesi ile alakalı Resulullah'ın belli bir çaba içerisinde görüyoruz. Söz gelimi bir Ramazan'da ilk 10'unda aradı Kadir Gecesi'ni. Yani aramak ne demek derseniz ilk 10 gününde olduğu düşüncesiyle daha yoğun ibadet yapmak, ibadete daha yoğunlaşmak herhalde ilk 10'dadır diye. Hı hı. Tabii sahabiler de Hazreti Peygamber'in bu yoğunlaşmasına uyarak, tabii meraklısı herkes değil ama dikkat kesiliyorlar. Allah'ın elçisinin Kadir Gecesi'ni yakalayabilmek, denk getirebilmek için buna yoğunlaştığını. Sonra bir başka sefer orta onluk dilime Allah'ın Resulü yoğunlaşmış gözüküyor. Belli ki ilk ondaki beklentisi ve ümidi karşılık bulmamış,
evet,
gibi araştırmayı bu kez orta onluk dilinde yapıyor.
Hı hı.
Ama hani bugünlere nasıl geldik derseniz Allah'ın Resulü son kertede son onluk dilimde Ramazan'ın Kadir Gecesi'ni aramaya yoğunlaştı. Ama günlere gelince işler daha bir yine çeşitleniyor. Hı hı. Alternatifli hale geliyor. Elimizdeki rivayetlerde işte 21. geceden itibaren tekli geceler öne çıkabiliyor. Yani 23, 25, 27, 29 gibi. 21 bunlar içerisinde bayağı güçlü şekilde öne çıkar. Ama en güçlü anlatım 27'si ile alakalıdır. Yani Ramazan'ın 27. gecesi. Ama işte Kadir Gecesi budur, artık sabitlenmiştir, fix hale gelmiştir, belirgin olmuştur gibi bir dönemle kapanmıyor. Tam tersi, Allah'ın Resulü bunun belirsizliğini bizatihi kendisi ifade ediyor. Yani unutturuldu biçimiyle açıklıkla söylüyor.
Hı hı.
Ve hani kaçırmayayım derdinde olanların özellikle Ramazan'ın son 10 gününe dikkat kesilmelerini, ya 10 gün o kadar çok gelir, ben 10 günü hepsini yoğunlaşarak yapamam diyenlerin bunlar içerisinde tekli geceleri öne çıkarabileceklerini, ama tekli geceler de yine 10 geceden 5 tanesi hani çok gelir, daha azı yok mu gibi kolayına kaçanlar açısından da belki 21'i ve özellikle 27. gecesi. Bizim yaptığımız en kolay olanı, yani 27'yi gözeterek Kadir Gecesi'ni yaşamaya çalışmak. Ama tabii ki biliyoruz ki Ramazan'ın herhangi bir gecesi olabileceği gibi son onluk gece içerisinde olması ihtimali çok yüksek. Dilerim Allah Azze ve Celle imkan bulup, fırsat bulup Ramazan'ın son 10 gününü, çünkü Allah'ın Resulü Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, yani Ramazan'ın son 10 gününde, artık son Ramazanlarında güçlü şekilde buraya odaklanmıştı. Gecelerini hep ihya eder, eşlerinden uzak durur, ailesini uyandırır. Onların da bu son 10 günlük dilimleri uyanık geçirmelerine dikkat kesilirdi. Bu anlamda baktığımızda yani belki bu sene başaramadık da bile, seneye niyet almak, seneye bu son 10 günlük dilimi değerlendirebilmek için kaçırmamak adına, hani bunun da bir aracı var. Dinimizde itikaf dediğimiz bir ibadet biçimi. İtikaf ne anlama geliyor? Kapanma anlamına geliyor. Yani kendinize bir tatil veriyorsunuz adeta. Bu dünyadan tatil gibi uzaklaşıyorsunuz. Kendi özellikle mabet tercih edilebilir, mescitler tercih edilebilir. Biraz daha kendisiyle kişinin baş başa kaldığı, hayatını, geçmişini, geleceğini düşündüğü, günahlarından tövbe etmeye, hayatındaki kötü alışkanlıklarını azaltmaya, onların yerine iyi alışkanlıklar koymak için bir başlangıç ve fırsat oluşturmaya dair bir süreç bu. Daha önce de hatırlarsanız Ramazan'ı da bu bakış açısıyla ele almıştık ve Ramazan'ın bir durak olduğunu, kişinin kendisini değerlendirdiği. Evet. Eğer bu böyle görürsek, bu durağın zirvesine geliyoruz. Yani Kadir Gecesi artık bu yükselen trendin, manevi trendin doruk noktası gibidir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı da bu ayda indirdiğini söylüyor, Ramazan ayında. Biliyorsunuz Ramazan kameri bir aydır. Yani aya bağlı olarak,
evet,
dünyamızda gerçekleşen bir
takvimdir. 11 gün hep geriye gidiyor değil mi hocam,
evet,
yılda?
Evet, hareketlidir o 11 gün geriye gitmesi, dolayısıyla da dinamiktir.
Evet.
Yani
güneş, her sene aynı günü yaşamayız ve her Ramazan'da aynı saatler arasında oruç tutmayız.
Evet, o yüzden canlıdır.
Evet.
Yani şöyle düşünebilirsiniz. Güneş merkezli olarak kullandığımız takvimde, yani güneş yılında, güneş merkezdedir. Biz onun etrafında,
evet,
döneriz. Halbuki ay takviminde ayın merkezinde bir takvim değil, dünyanın merkezinde bir takvim esas olur. Ay bizim etrafımızda döner. Dolayısıyla ay takvimi insanın merkezinde olduğu bir takvimdir.
Çok güzel, farklı
ve
bir şekilde.
Dünyanın etrafında, evet, ayın döndüğü ve bütün dünyanın etrafındaki gök cisimlerinin, hatta bütün alemin döndüğü bir takvimdir. O bakımdan insanın merkezinde olduğu, dünyanın merkezinde olduğu, canlı, hareketli, yani oradan oraya, oradan oraya gezinir. Aslında Kadir Gecesi'nin güneş takvimine göre ve yıllık akışa göre fix olmayışı da yine aynı espriye dayalıdır. O da gezinir çünkü. O bakımdan hani bu son 10 günlük dilimde bazen 21'inde olabilir, bazen 23'ünde olabilir, bir sene 25'inde olabilir. Onun gezinmesi de aslında bu evrensel işleyişten kaynaklanan bir şey.
Hocam,
yoksa
hocam, peki neden hep tek sayıları düşünüyoruz? Mesela neden 21, 23, 25 dediniz de işte 22, 24 demediniz örneğin? Hani anlattığınız programımızın başında ilk cümlelerinizde tekli sayılarda arandı Kadir Gecesi diye. O tekli sayının bir anlamı var mı?
Yani bir anlamı yok işin doğrusu, ama hani bütün Ramazan'ı ihya edemeyince, biz biliyoruz ki Ramazan'da bütün Ramazan'ı ihya edemeyince son 10 günlük dilim. Son 10 günlük dilimde daha muhtemel olanlar, yani 22-24 Kadir Gecesi olmaz gibi bir kapatmamız yok. Allah'ın Resulü daha öne çıkması ihtimalinden bahsedilebiliyor. Bunun kozmik plandaki karşılığını henüz bilmiyoruz.
Hmm.
Yani evrende bir işleyiş var. Yaratılışından itibaren Cenab-ı Hak inna iddete şuhuri, yılların sayısını, ifna aşara şahran, 12 ay olarak, ve bunu yevme halaka semavati vel ard, göklerin ve yerin yaratıldığından beri diyor. O bakımdan bu üstüne oturduğu bir evrensel işleyiş var ve bu işleyişte biliyorsunuz güneş sistemi, buna bağlı olarak yer küre ve etrafında ay, bu belli bir hareketlilik içerisinde ve bu öyle bir dilime, öyle bir ve konuma, öyle bir yere geliyor. Oradan bir dar boğazdan geçercesine geçiyor ki orada zaman ve mekan boyutu çok büyük önem kazanıyor. Biliyorsunuz çağımızda artık zamanın her yerde aynı işlemediği, göreceli olduğu izafiyet teorilerinden biz biliyoruz.
Evet.
Cenab-ı Hak da zaten söylüyor. Diyor ki bu Mekke dönemindeyken gelip Resulullah'a sıkıştırıyorlar işte, yani günler uzuyor, yıllar geçiyor. Biz bu sıkıntıların içerisinde kaldık. Ne olacak diye, Allah'ın azabı ne zaman gelecek bu kafirlerin üzerine diye. Se'ele se'ilun bi'azabin vakı. Gerçekleşecek bir azabı gelip biri sordu. Cenab-ı Hak bunu anlatırken diyor ki bu azap illaki gelecek ve orada bir örnek veriyor. Minallahi zil me'aric. Bu azap Allah'tan gelecektir. Allah me'aricin, yani yükselme noktalarının, Cenab-ı Hakk'a yükselme noktalarının sahibidir. Ve bu yükselme noktalarından melekler Allah'a yükselirler. Fi yevmin, bir gün içerisinde, kâne miqdâruhu 50,000 sene. Onun miktarı 50 bin yıl kadardır. Yani melek o yükselme noktasından Allah'a uruç ediyor, yükseliyor. Bizim açımızdan oradaki yaşanan o bir gün dediği bizde 50 bin seneye karşılık geliyor. O bakımdan zamanın, yani nereden geçtiğinize ve geçtiğiniz yerdeki yaşandığı boyuta bağlı olarak değişkenliği var. O bakımdan biz bu surede de, yani inna enzelnahu fi leylatil kadr, Kadir Gecesi suresinde, bir gecenin hayrun min elfi şaha, bin aydan daha hayırlı olduğu bağlamıyla ve gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hani bazen gençler anlasınlar diye şöyle de anlatabiliyorum.
Buyurun hocam.
Bazen haberlerde görürsünüz. İşte bu gece çok önemli. Neden? Çünkü dünya efendim ve ay, güneş bir eksende toplandı. Yani aynı çizgiye geldi. Hatta bundan daha güzeli olabilir. Güneş sistemindeki bütün gezegenlerin ip gibi böyle dizilmeleri, değil mi, böyle baktığınız
evet.
zaman. Bu çok müstesna bir an.
Evet.
Yani bu buradaki Samanyolu'nda
zaten ya güneş tutulması oluyor ya ay tutulması oluyor. Hepsi aynı
yani
sayede geldiğinde.
Yani bunlar istisnai anlar.
Evet.
Çünkü burada bir dönüşsel sistem var. Ve bu dönüş sisteminde bazı anlar geometrik olarak çok istisnaidir.
Evet.
İşte bunun gibi bir şey oluyor. Daha biz onu tam olarak bilmiyoruz. Zaman normalde bildiğimiz bin aydan daha değerli bir sürece giriyor. Ve o süreçte alemlerin yaratıcısı Allah Azze ve Celle bu çok istisnai anda insana hitap etmiş. Çünkü Yaradan'ın insan gibi çok özel yarattığı, ona bilinç verdiği, yani etrafa bakın, bilinç sahibi insan gibi bir varlık var mı? Etrafı inceleyen, ondan sonra ilim yapan, yol alan, değil mi? İnsan apayrı, özel yaratılmış bir varlık ve bu özel varlık var edeni, yani yaratan kudretin ilmini keşfettikçe onu tanımaya, ona hayranlık duymaya doğru yol alıyor. Şimdi Yaradan'ın ona seslendiği an, ona seslendiği süreç öyle herhangi bir süreç olarak seçilmemiş. Bu da şeye benzer, yani bazen görüyorsunuz işte nikah için vakit seçiyorlar. Bu sene de oldu, işte 2022 olsun
evet,
diyorlar.
Evet, evet.
Neden? Çünkü bu zaman daha estetik görünüyor,
evet.
daha özel görünüyor. Özel şeyleri o özel gözüken zamanla eşleştiriyorsunuz. Cenab-ı Hak da insana olan hitabını, ki Kur'an'ı indirmesi, insana seslenişi çok özel, evrendeki çok o işleyişteki çok özel bir zamanla ilişkilendirmiş. Diyor ki Cenab-ı Hak, şahru ramadana ellezî unzile fîhül Kur'an. İçinde Kur'an'ın indirildiği ay, herhangi bir ay değil o, çok özel bir ay ve o ayda Yüce Yaradan insana hitap etti, insana seslendi. Ve o ayın içerisinde de çok daha özel bir gecede bu dorukta yaşandı. Kadir Gecesi. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'ne de gönderme yaparken inna enzelnahu fi leylatil kadir. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik buyuruyor. Dolayısıyla Yaradan'ın bizimle muhatap olduğu, bize seslendiği, evrende seçilmiş o çok özel alanda ve zamanda yaşanan bir döngüden söz ediyoruz. Her sene kameri ay planına göre, ki canlı hareket ediyor, önümüze gelen Ramazan ayı içerisinde bu özel zaman dilimi başlar Ve bu zaman dilimi içerisinde de bir doruk noktası işte Kadir Gecesi'nde yaşanır. Ya 21'inde yaşanır, ya o son onluk dilimin bir gecesinde, yahut umduğumuz, beklediğimiz ve kolaylaştırdığımız üzere 27'sinde yaşanır. Bunu hiç kaçırmayayım isteyenler son 10 günlük dilimi komple itikaf ile değerlendirenlerdir. Ama daha az çaba ile bir tık altında yaklaşanlar, dediğim gibi 27. gecesini kaçırmamak üzere Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek, zamanın artık her salisesinin bile son derece değerli olduğu bir yoğunlaşma. Tabii bu önümüze açılmış bir fırsat. Bu fırsatta kişinin bir şey yapmak, harekete geçmek, o biriktirdiği ataletini boşaltmak. Çünkü bir şey olsun ve onu bahane edeyim de hayatımda artık bir yön çizeyim kendime. Yani hayatına müdahale edebilmek. Çoğu insan rutinin altında bir mahkumiyet yaşayabilir. Alışkanlıklar bazen insanı kuşatabilir ve kilitleyebilir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle günü geceden karanlığa, ayları aydan aya, aylar içerisinde de Ramazan'ı ve özellikle Kadir Gecesi'ni çok özel bir ana taşır ki kulunu burada bir karar versin. Artık bunu kendisi için bir sıçrama noktası olarak alsın ve kaderini değiştirmeye, Allah Azze ve Celle'den tövbe ederek vazgeçmeye, yeni bir istikamet ile ona sığınmaya yol arasın. O yüzden görüyoruz ki o gece o kadar müstesna bir şey yaşanıyor ki melekler ardı ardına iniyorlar. Tenezzelul melaikatı. Çok özel bir ortam, özel şeyler yaşanıyor. Öyle 3-5 melek inmiyor Sedin Hanım. Tenezzelul melaikatu. O tenezzelu demek yani tetenezzelu. Üst üste peş peşe böyle sayısız melekler iniş gerçekleştiriyorlar. Ve ayrıca melekler içerisinde çok özel olan biri var. O da iniyor. Kim derseniz o da ruh.
Cebrail.
Ruhul Kudüs dediğimiz, Ruhul Emin dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bir ayette adını bize haber verdiği Hazreti Cibril-i Emin, yani Resulullah'a Kur'an'ı vaktiyle indirmiş olan Hazreti Cibril-i Emin de Kur'an'ın inişi tamamlandıktan beridir. Yine her Ramazan ayında Kur'an'ın inişinin hani seneyi devriyesi misali yeryüzüne iniş gerçekleştirir. O meleklerle beraber tenezzelul melaikatu ve ruhu, Cenab-ı Hak dedi ki melekler iner, ruh iner Allah'ın izniyle. Fiha o gecede min kulli amr, her emirden yana. Bu emir dediğimiz evrendeki Cenab-ı Hakk'ın işleyişini yönettiği emriyle o gece böyle müstesna bir zaman diliminde pek çok açıdan emir indirilmiş olur. Böylesi karar noktasında kişinin kendiyle alakalı yeni kararlar alabilmesi için fırsat alanı açılır. Tevbe etmesi, bağışlanma dilemesi, bu özel buluşma diliminin seneyi devriyesinde ve hatırında kulun Cenab-ı Hakk'a yakınlaşması umulur. Tenezzelul melaikatu ve ruhu fiha min kulli amr. Cenab-ı Hak dedi ki selamun diye. O bir esenliktir o esnada yaşanan. Hiye hatta matla'il fecr. Sanki fecrin doğumuna kadar Allah Azze ve Celle'nin kullarını çağırdığı, başta rahmetine, tövbe etmeye, bağışlanma dilemeye, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine hitap ettiği, o hitapta kendilerini bulmaya, bu bana gelen bir sesleniş diye onu sahiplenmeye, üstüne almaya, okumaya, buna dair bu sürecin, çünkü Kur'an olmazsa, madem ki bu iletişim Yaradan'ın kuluna seslenişi, ona hitap edişi, bu Kur'an üzerinden gerçekleşiyor. Diğer mekan, zaman, bunların hepsi ondan feyiz alıyor. Yani Ramazan çok önemli bir aysa, onun önemi Cenab-ı Hakk'ı o ayda bize seslenişiyle, bununla ilişkilendirilmesiyle evet, bağlantılı. Hatta demin Ruhul Kudüs'ten bahsettik. Cenab-ı Hak sadece ilgili zamanı çok özenli seçmemiş. Bunu hangi melek ile indireceğini de çok özenle seçmiş. Herhangi bir melek değil. Ruhul Kudüs Kudüs ile indiriyor.
Evet.
Ruhul Emin ile indiriyor.
Hocam nedir günün abi? İsmi, isim, hani sözlükteki isim anlamı da aslında çok önemli. Kadir sözcüğünün değil mi? Güç demek, şeref demek, kıymet demek. İşte o kıymeti belki o Kadir sözcüğü ve sizin az önce anlattığınız durumla iç içe hale getirmiş olması gerekiyor.
Evet, biz Türkçe'de de kullanıyoruz. Diyoruz ki kadirimin kıymetini
tabii,
bilmedi diye.
Çocuklarımıza isim olarak veriyoruz.
Evet. Dolayısıyla bütün şu konuştuklarımızın tamamı aslında demin bahsettiğiniz o kıymet, değer planında anlam kazanıyor. Oraya atıfta bulunuyoruz. Yani herhangi bir gece gibi değil, herhangi bir zaman gibi değil, özel bir zaman dilimi.
Evet.
Diyebilirsiniz ki yani varlıkta zaman yahut mekan, yani bunların hepsi sonradan yaratıldığına göre bunların özde bir kutsallığı mı var? Hayır. Hiçbirinin özde bir kutsallığı yok. Ne vaktin ne zamanın. Ama Allah Azze ve Celle'nin yarattığı sistemde işleyişte o bir önem atfediyorsa aramızdaki ilişkinin bir parçası, o zaman bu bir anlam kazanıyor. Bir tanrısallık kazanmıyor. Aramızdaki ilişkinin bir parçası olarak bir anlam kazanıyor. Söz gelimi bir insan bir insana bir şey hediye ediyor. Bir kalem. Herhangi bir kırtasiyede bulunan cinsten bir kalem olabilir o aslında. Ama ona sorarsanız o kalem artık farklıdır. Çünkü
hediye
onu sevdiği
evet.
birisi ona hediye evet. etmiştir. Artık o ilişkinin bir parçası olarak evet. anlam kazandığından buna dair bir işaret barındırdığı için farklılaşır. O yüzden mesela mekan olarak yeryüzünde her tarafı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı yerler. Ama Cenab-ı Hak dedi ki اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Safa, Merve Allah'ın şeailindendir. Yani onun işaretlediği. Kabe mesela öyledir. Bir kıble olarak Cenab-ı Hakk'ın işaretlediği. Buraya doğru dönün ve birlikte kulluk edin. Buradaki beyte, mabede. O bir cami misali. Biz Allah'a kulluk ediyoruz. Dolayısıyla kıblemiz de, Kabe'miz de, zaman olarak Kadir gecemiz de hep Cenab-ı Hak ile aramızdaki ilişkinin bir parçası olarak anlam kazanıyor. Bu Allah Azze ve Celle değiştirse anlamını kaybeder, başka bir güne çevirse o gün bizim için
evet,
o anlamda öne çıkar. Bunun elimizde bir örneği de var. İlk zamanlar mesela kıble olarak Allah Azze ve Celle Resulü'nü Beytül Makdis'e yönlendirmiş. O zaman Beytül Makdis'e dönüp ibadet ediyorlardı. Kabe oracıkta duruyordu. Ve Cenab-ı Hak oraya yönlendirdiği için orası anlamlıydı. Ama sonra Allah Azze ve Celle artık Kabe'ye dönerek kulluk etmemizi, ibadet etmemizi kendisine bize emretti. Bu kez kıblemizin yönü değişti. Bu bakımdan bizim yön, mekan ve zamana bir kutsallık, onlara bir tanrısallık atfeden bir yaklaşımımız asla yok. Cenab-ı Hak ile aramızdaki ilişkinin bir parçası olarak bunlar anlam ve önem kazanıyor. Cenab-ı Hakk'ın şairi dolayısıyla. Dolayısıyla Kadir Gecesi de böyledir. Kabe'de, kıble de öyledir. Zamanlar içerisinde, aylar içerisinde, Ramazan ayı da böyledir
evet,
efendim.
Evet, değerli hocam, sizin olan bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. Son cümlelerinizi alalım, sonra sizi Kadir Gecesi'nin o güzel ruhuyla uğurlayalım.
Biliyorum Allah Azze ve Celle adını verdiği Kadir Gecesi olarak, değerli bir gece olarak, aramızdaki bir ilişkinin parçası ve anlamı olarak Kur'an'ı indirdiği, bize gönderdiği, meleklerin ruhun indirildiği bu günde bundan gafil olmamak, onların inişinin farkında olmak, Kur'an'ın heyecanını yaşamak, özellikle o Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi kıyamda yani ayakta Allah'ın huzurunda dururken okumak, farkına varmak ve bundan olabildiğince nasipdar olmayı Cenab-ı Hak cümle izleyicilerimize ve bizlere nasip etsin diliyorum efendim.
Sağ olun değerli hocam. Sevgi ve saygılar doğruluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Benim bu kadere. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız Kur'an ve hadis ışığında köşemizde telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kadir Gecesi'ni konuştuk, Kadir Suresi'nin anlam ve önemini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
tellerinde zaman geçer mi acab? Bizi perişan etti kaybana galasıca. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Yollar uzun bitmeyi, burada zaman geçmeyi. Nasıl da hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Sardı dört yanımı, hasret yaktı bağrımı. Gurbet bana ağlattı dumanlı dağlarımı. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Şimdi stüdyomuzda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Sayın Karaaslan, hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili sizin.
Sağlık haberleriyle ilgili artık daha çok ve daha farklı haber duyuyor olmak aslında bizi çok çok mutlu ediyor. Yine tabii COVID haberleriyle başlayalım söyleşimize. Sonrasında da Türkiye'de ve dünyada gündemde neler var sizden öğrenelim.
Elbette sevgili sizincim, sağlık gündeminde geçmeden hemen önce izninle yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk evet. Bayramı hepimize kutlu olsun. Barış ve huzur dolu yıllarda çocuklarımız bilimde, ilimde, sanatta ve sporda önemli başarılara imza atsınlar ve Türkiye'yi dünyaya duyuran mutlu, coşkulu çocuklar olsunlar diyorum.
Evet, ve iki yıldır bu pandemi süreci nedeniyle çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutlayamıyorlardı. Artık bu sene inşallah kutlayacaklar okullarda 23 Nisan etkinlikleriyle gerçekleştirecekler. gerçekleştirecekler bu coşkuyu. Ne mutlu onlara, sizin de vesilenizle biz de buradan tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlamış olalım.
Teşekkür ediyorum. Dünya ve Türkiye'de sağlık gündeminde, evet, artık son haftalarda, daha doğrusu son 1-2 ay içerisinde yeni gündem maddelerini konuşmaya başlasak da aslında hala salgın bitmedi ve evet, COVID-19 ana gündemdeki özelliğini koruyor. Dünya Sağlık Örgütü küresel COVID-19 vaka artış oranının son bir aydır düşüşünü sürdürdüğünü açıkladı. Bu önemli bir açıklamaydı. Şu anda dünyada toplam 5.5 milyon COVID-19 vakası görüldü. 18.215 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir önceki haftaya göre baktığımızda yeni vaka sayılarında %24 oranında bir azalma var ve Mart'ın son haftasından bu yana ise küresel vakalarda düşüş devam ediyor. Bu hepimiz için çok sevindirici. Dünya Sağlık Örgütü 30 Mart'ta yayımlanan bir hazırlık ve mücadele planında 3 tane senaryodan bahsetti sevgili Sezin. Salgına ilişkin. Birinci senaryo, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az ve etkisiz COVID-19 varyantlarının çıkabileceğinin öngörüldüğü ifade edildi. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam etmesi fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azalmasının beklendiği ifade edildiğine. Üçüncü senaryo ise inşallah böyle bir şey sadece ihtimal dahilinde kalır. Virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıkması ve bu yeni tehdide karşı mevcut aşıların işe yaramaması ihtimali.
Ben ona inanmak istemiyorum.
Evet, söz konusu olabilir şeklinde. Evet. Bu da üçüncü bir yorumdu. Tabii bilimsel açıdan her türlü ihtimaller değerlendiriliyor. İnşallah insanlık ve dünya bir daha bu tür şeylerle sınanmaz.
Evet, ama bütün salgınlarda hep olur bu senaryolar ve hep de olumlu, hani bir o süre yaşanır ve biter veya çok hafifler ve artık sadece işte hani grip gibi hayatımızda olur ve geçer.
İnşallah en büyük temennimiz o zaten. Fransa'ydı sanırım geçtiğimiz haftalarda artık bir influenza olarak kabul edeceklerini açıklamışlardı. Dünyada yeni vakaları sayıları azalma seyrine girdi ama geçen haftaki programımızda da söylemiştik, gözler Çin'e çevrildi. Çin'de tekrar bir vaka artışı söz konusu. Özellikle omikron varyantının bir alt tipi BA2 görülüyor ve Şangay'da kapanma kararı alınmıştı ve kapanma hala etkin bir şekilde devam ediyor. Hong Kong'da ise yine omikron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalga yaşanıyordu. Burada da bir azalma söz konusu. Avrupa ülkelerinde ise ciddi düşüşler var. Fakat BA2 varyantının etkisiyle Fransa ve Almanya'da bir tık yeni vaka seyrinde yükselmeyle karşılaşıldı. Türk vatandaşlarının da çok fazla bulunduğu Avustralya ile ilgili bir gelişme var. Nüfus bakımından en büyük iki eyaletinde COVID-19 vakalarıyla yakın temasları bulunanların artık 7 gün boyunca tecrit edilmeyeceği açıklandı. Yine Amerika Birleşik Devletleri bir tartışmanın içerisinde, çünkü toplu taşım araçlarında maskenin kaldırılması ile ilgili bir takım tartışmalar oldu. Maske zorunluluğu 3 Mayıs'a kadar uzatan düzenleme iptal edildi. İşte New York, Los Angeles şehirlerinde bulunan uluslararası havalimanları maske zorunluluğunu kaldırdıklarını ancak gönüllü olarak teşvik edeceklerini söyledi. Yine New York şehrinde toplu taşıma sistemlerinde maske takma uygulamasının devam edileceği, Washington'da da otobüs ve trenlerde maskenin isteğe bağlı olarak kullanılacağı belirtildi. Şu anda mübarek Ramazan ayındayız. Özellikle İslam ülkelerinde de COVID-19'a ilişkin bu süreç içerisinde bir takım kurallar camilerde ne yapılacak diye konuşulmuştu. Arap dünyasında Ramazan ayında COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte 10 ülke camilerde itikafa girilebileceğini duyurdu. Bunlar hangi ülkeler diye bakarsak, işte bu kapsamda Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Irak, Filistin, Sudan, Yemen, Moritanya, Lübnan ve Somali. Tedbirlere riayet edilerek camilerde itikaf ibadetine izin verileceğini duyururken, Mısır bu yılda buna izin verilmeyeceğini açıkladı. İşte Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Suriye gibi bazı ülkeler ise şu an için herhangi bir açıklama yapmadı. Türkiye açısından bir önemli gelişme ise ABD Hastalıkları Kontrol Önleme Merkezi Türkiye'yi COVID-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı. Bu kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısını güncellemeye gittiklerini duyurdu. Bu ne demek? Türkiye'nin durumunu seyahat etmeyin olarak bilinen 4. seviyeden ihtiyatlı davranın olarak bilinen 2. seviyeye düşürerek iyileştirdiklerini açıkladılar. Bir başka önemli konulardan birisi aslında bu süreçte gündeme henüz gelmedi ama gelmesi de beklenen. Biliyoruz ki şu anda tam doz uygulamaları yapıldı birçok ülkede ve artı koruyucu doz olarak vatandaşların bildiği rapel doz uygulamaları yapıldı. Türkiye'de de keza bu şekilde bir süreç işledi. Ama koruyucu dozların da süresi dolduktan sonra acaba bir takviye doz daha yapılacak mı? Aslında merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de bu. Buna ilişkin bir karar Norveç'ten geldi. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü 80 yaş ve üstündekilere 4. doz COVID-19 aşısını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Yine salgın döneminde en çok gündeme gelen ve aslında çalışma hayatında yeni bir formülü, yeni bir tipi ortaya çıkaran evden çalışma, ev ofis, ofis çalışması gündeme gelmişti ve gerçekten hepimiz, birçoğumuz uzun süre bu şekilde işimizi yaptık. Şu anda bir takım teknoloji firmaları, büyük ilaç firmaları artık bu şekilde çalışmaya başladıklarını açıkladılar. Ve Avrupa'da da COVID-19 salgını ile birlikte pek çok firma evden çalışma sistemine geçiş yapmıştı. Bununla ilgili de Belçika'dan bir açıklama oldu. Belçika faaliyet gösteren pek çok firma burada COVID-19 sonrasında evden çalışmanın artması nedeniyle Brüksel'deki merkez ofislerinin boyutlarını küçültmeye başladı. Acaba ilerleyen süreçte artık bu tamamıyla uygulanabilir bir formül haline dönecek mi? Bunu da gelecek aylar içerisinde dünyada izleyeceğiz, göreceğiz. Evet. Belki bizler de yaşayacağız, evet, bilemiyorum.
Evet, hatta direkt o geldi aklıma. Acaba Türkiye'de de böyle bir durum olur mu ilerleyen yıllarda? Ama anladığım kadarıyla biraz da COVID-19'un seyrine bağlı, hani az önceki senaryolara bağlı diye düşünüyorum.
Evet, her iş meslek dalında söz konusu olmayabilir ama aslında iş yerleri içinde maddi anlamda çok fazla ekonomik kazanç sağlayan durumlarda
tabii,
söz konusu
olabilir.
Tabii
elektrik kullanımı, su kullanımı bunun
evet,
dışında.
Tüm meslek grupları için geçerli olmasa bile belki ilerleyen zamanda böyle bir şey hayatımıza girecek.
Evet.
Türkiye'de sizin peki ne durumdayız dediğimizde çok şükür güzel haberler veriyor. 100 binli vaka sayılarından dün itibariyle 3.354 kişinin testi Türkiye'de pozitif çıktı ve yine maalesef 17 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstünden ikinci doz aşı uygulananların oranı %85.42 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye içerisinde Bursa Valiliği'nde bir ziyareti olmuştu ve orada dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgınının artık gündemimizde ve zihnimizden çıkarma zamanının geldiğini söyledi. Bu hepimizin içini su serpen tabii, bir açıklamaydı tabii. Ama yine kişisel ve koruyucu tedbirlerle aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz dedi. Gözler geçen hafta yaptığımız toplantıda bu haftaya ilişkindi. Aslında belki bu toplantıda yeni kararları açıklayacaktık, yeni uygulamaları açıklayacaktık. Çünkü Sayın Fahrettin Koca bu hafta yapılması öngörülen bilim kurulunda işte okullarda maske kullanımına ilişkin bir takım değerlendirmelerin olabileceğinin sinyalini vermişti. Fakat daha sonra bir açıklama, kendisi sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bu toplantı 27 Nisan önümüzdeki hafta içerisinde çarşamba günü olarak değiştirildiğini söyledi. O yüzden olası ihtimalli yeni kararlar, yeni uygulamalar, yeni değerlendirmeler için yine gözler haftaya çevrildi. Bakalım nasıl bir açıklama gelecek.
Evet.
Bu arada pandemi diyoruz. Pandemi salgın demek tabii ki.
Tabii.
Salgın sürecindeydik. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Aydın Yılmaz'dan yine güzel bir haber geldi. Artık pandemi sürecinde değiliz. Endemi süreci Türkiye'de başladı. Grip gibi ilerleyecek. Yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz şeklinde İnşallah. Bir değerlendirmesi oldu. İnşallah başka şeylerle sınanmayız. İnşallah. Yine vaka sayılarının azalmasıyla birlikte hastanelerde, yoğun bakımlarda da kişi sayısı çok azaldı. Yine Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Sayın Sema Turan'ın bu noktada bir değerlendirmesi vardı. Tüm hastanelerde artık COVID-19 servislerinin boş olduğunu, yoğun bakım yatak ihtiyacının görülmediğini ve bazı hastanelerde de ilgili COVID-19 bölümlerinin ise tamamen kapatıldığını söyledi. O dönemde salgında uzun süre sahada görev yapmış birisi olarak gerçekten hastanelerin o halini görmek, o servislerde insanlarımızı acı çekerken ve umut içerisinde de dışarıda hasta yakınlarını Peki, görmek çok kötüydü. Evet. O yüzden bu haberler hepimiz için gerçekten çok umut verici, güzel haberler oldu sevgili Sezin.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken şunu da çok merak ediyorum. Hani pandemiyle alakalı bir konu değil ama botoks ve dolgu ürünleri son zamanlarda internette sanki çok fazla satılmaya başladı. Bu konuda bir söyleyeceğiniz ya da uzmanların uyarısı var mı?
Tabii ki, çünkü artık günlük yaşamında kadın erkek çok fark etmeksizin, tabii ki kadınlar daha çok bunları tercih ediyor ama erkekler arasında da çok fazla uygulayan var. Çok sağlıklı ve ehil ellerde yapılması gereken uygulamalar. Bilim insanlarının bu konuda sık sık uyarıları oluyor. Medyaya da düşen olaylar vardı hatırlarsak, gerçekten sağlığı tehdit edici çok ciddi komplikasyonlar örnekleri sunulmuştu. Bu konuda Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Selda Pelin Kartal'ın bir uyarısı oldu. İnternetten satılan botoks dolgu ürünleri tehlikeye kapı aralıyor, aman dikkat şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Botoks dolgu gibi ürünlerin internetten çok kolay satılması doğru değil. İnsanlar bu ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyorlar ve ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorlar. İşte dudağına kendi başına dolgu enjekte edip enfeksiyon geçiren, internetten aldığı serumları yüzüne enjekte ettiği için uzun süre kıpkırmızı ve alerjiye neden olabilen, işte bazılarında böyle nohut büyüklüğünde, leblebi büyüklüğünde kabarıklıklar oluşuyordu ki alerjik reaksiyonlar biliyoruz ki anafilaksiyi bile neden tabii, olabilecek tabii, çok ciddi tabii, sorunlar. O yüzden uzmanlar kesinlikle bir hekim kontrolünde ve bir hekim tarafından bu uygulamaların yapılması gerektiğini, hatta hekimler bile alanındaki uzman, bu konuda uzman ve yetki verilmiş hekimler tarafından yapılması büyük önem taşıyor ki daha sağlıklı, daha zinde, daha güzel olalım derken sağlığımızı elden kaybetmeyelim. O yüzden internetten yapılan bu tür satışlara değil, hekimlerin kontrolünde yapılan merkezlere gitmek sağlığımız için büyük önem taşıyor sevgili Sezin.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Yeşim Sert Karahaslan, aktardıklarınız için. Yine umut verici cümleler hep söylediniz, hem COVID-19'la ilgili hem diğer konularda. İnşallah o cümlelerimiz hep devam eder. Her hafta programımızda sağlık haberlerini sizden alırken yarınlara daha güzel bakarız. Ve bir kez daha da çocuklarımız için güzel bir gelecek temennisiyle sözlerimizi sonlandırmış olalım.
Evet, onlar bizlere emanet. İnşallah güzel günler çocuklarımıza biz de bırakırız.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan stüdyomuzdaydı. Sağlık Haberleri köşemizde kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Dünyadan ve Türkiye'den öne çıkan sağlık haberlerini bizlerle paylaştı. Ve böylelikle Güne Bakan'ın bugün de sonuna gelmiş olduk ve bu haftalık da elbette. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Güne bak. bakan.